Ayrım 11. Türkiye'de 5 sene. Liman, Fon, Sanders. Sayfa 135. Çanakkale Savaşları sırasında diğer Türk cephelerinde gelişen olaylar. Kafkasya. Ruslar 1915 Ocak ayında Türk 3. ordusunu kesin olarak mağlup etmekle yetinerek Sarıkamış Hasankale yolu üzerinde daha ileriye yürümemişlerdi. Bunun için fazla kuvvetleri de yoktu. İd'in diğer ismi Narman'dır, THN ve Olta arasındaki geçitlere sahip oldukları için Türk ordusunun sol kanadı oldukça emniyetteydi. Sol kanatta Albay Stanj komutasında olarak başlangıçta Ardahan'a kadar ilerleyen müfreze üstün düşman kuvvetleri karşısında Artvin'e kadar geri çekilmeye mecbur olmuştu. Bu müfreze yaklaşık 1000 mevcutlu düzenli birliğe sahipti ve Müdafaa-i Milliye tarafından toplanan gönüllü müfrezeleriyle takviye edilmişti. 1915 Mart ayında Rus Karadeniz filosunun Anadolu sahiline karşı faaliyeti şiddetlendi. Zonguldak ve Ereğli kömür madenleriyle Trabzon şehri ve limanı Ruslar tarafından pek çok defa bombardıman edildi. 1 Aralık takviye edilmiş olan yukarıda bahsedilen gönüllü müfrezeleri Nisan ayında Batum'a karşı neticesiz bir harekette bulundular. Her ne kadar Batum Kalesi'nin istihkamları eski tarz ve muhafızları da kuvvetli değildiyse de bunlar yine de savaş kabiliyeti düşük ve düzensiz birlikleri püskürtmeye yetmişti. Mahmut Kamil Paşa'nın komutasındaki 3. ordunun kurmay başkanı cesur ve çalışkan binbaşı Guse idi. 3. ordunun mevcudu talim ve terbiyelerinde çok eksik bulunan ikmal askerlerinin birliklere dağıtılmasıyla yaklaşık 34 bine ulaşmıştı. Mayıs ayında Ruslar faaliyetlerini artırdılar. 3. ordunun sol kanadının tazdik edilmesi üzerine Türkler İd'i tahliye etmeye mecbur kaldılar. Erzurum'un 80 km kadar kuzeydoğusunda vahşi kayalıklar üzerinde Tortum'da Haziran ayı ortasına kadar iki taraf arasında karşılıklı başarılar kazanılan muharebeler devam etti. Ancak bu muharebelerle nihai bir sonuca ulaşamadı. Rus ordusunun sol kanadının ileri hareketi daha önemliydi. Ruslar burada Tutak ve Malazgirt'i Mayıs'ta işgal ederek Van ile Bitlis'i tehdit etmeye başladılar. Ermeni isyanı yayılmış ve vilayet merkezi olan Van şehri terk edilmişti. Bunun üzerine Türkler Bitlis'e bir tümen gönderdiler. Bu tümen geçici olarak durumu düzeltti. Ancak 12 Temmuz'da Rusların taarruzuna uğrayarak geri atıldı. Türk ordusunun bu şekilde sağ kanattan içeriye doğru kırılması gelecek için önemliydi. Ağustos ayında bu savaş alanında bir durgunluk görüldü. Bu esnada doğudaki Türk cephesi Van Gölü'nün ortasından Karadeniz sahilindeki Türk-Rus sınırına doğru devam eden bir hat oluşturmuştu. Yaylalardan ancak Mayıs ayında kalkmış olan kar Eylül'de tekrar dağlara düşmüştü. Savaş alanında kullanılabilecek düzgün çok az yol bulunduğundan karla beraber ulaşım tekrar zorluk gösterdi. Türkiye'de harita üzerinde işaretlenmiş olan yolların çoğunluğu şose bir yol için aranan her türlü vasıflardan mahrumdu. Geçtikleri arazinin yapısına uygun bir şekilde açık ovalarda geniş, dağlık ve kayalıklarda patika halinde dar olmak üzere genişlikleri değişiyordu. Kafkasya ve civarında birliklerin harekatı üzerinde görüş sarf ederken bu durum daima dikkate alınmalıdır. 3. Ordunun gerideki acemi asker depoları sonbahara kadar çoğunlukla Erzurum'da toplanmışlardı. Bunların sayısı ortalama olarak 20-25 bin kadardı. Karadeniz üzerinden nakliyenin Rus donanmasının saldırıları sebebiyle sınırlı hale gelmesi üzerine 3. Ordunun esas menzil yolunu Haydarpaşa'dan Ulukışlı'ya kadar Anadolu Demiryolu hattı teşkil ediyordu. Bundan sonra yol kara menziline dönüyordu ki bu yol 500 km uzunluğunda olarak Kayseri-Sivas üzerinden Erzincan'a kadar devam ediyor ve buradan itibaren cephenin çeşitli yerlerine ayrılıyordu. Rus tarafında Grand Duke Nikola 1915 sonbaharında Kafkasya'da komutayı üstlenmişti. Kafkasya cephesi ile Mezopotamya arasında Ruslar 1915 Mayıs ayı sonunda Rumiye ve Savçbulak şehirleri işgal etmişler ve Türk birliklerini püskürtmüşlerdi. Buradaki İranlılar ve Ermeniler Rusların tarafına geçmişlerdi. Burada cereyan eden müfreze muharebeleri önemli bir hal almamıştır. Irak. Yukarıda bahsedilmiş olduğu üzere Ammare'nin 3 Haziran 1915'te İngilizler tarafından işgalinden sonra 29 Eylül'de de Kutulamare İngilizlerin eline geçmiş ve Türk birlikleri oldukça zayiatla geri atılmıştı. General Tolsten Türkleri Azizye istikametinde takip etti ve Kasım ayı ortasında Bağdat istikametinde istikametinde ileri yürüyüşe başladı. Kuvveti yaklaşık olarak 15 bin kişiydi. Yalnız İngiliz İnceleme Komisyonu'nun Mezopotamya'daki incelemeleriyle ortaya çıktığı üzere ileri yürüyüş yorgun ve yetersiz kuvvetlerle ve nakliye yolları tamamlanmadan önce başlamıştı. Bu teşebbüs 22 Kasım'da Selman-ı Pak Muharebesi neticesinde sonuçsuz kaldı. General Towsend savaşarak Kutula Mağara'ya çekilmeye mecbur kaldı ve 3 Aralık'ta büyük zayiatla oraya ulaşabildi. Kutula Mağara'dan hasta ve yaralıları nehir yoluyla Basra'ya gönderebilmiş ve 6 Aralık'ta süvari tugayı da Kutula Mağara'yı terk edebilmişti. 7 Aralık'ta ise İngilizlerin Kutula Mağara'da Türkler tarafından kuşatılması tamamlanmıştı. Bu sırada Türk ordusu komutanlığında Albay Nurettin Bey bulunuyordu. Mareşal Baron von der Goltz bu cepheye daha sonra gelmiştir. Mareşal cepheye geldikten kısa bir süre sonra Kutula Mağara üzerine bir taarruz hazırladı. Mısır. 1915 Şubat'ında Albay Baron von Kress çölde komutayı üstlenmişti. Görevi küçük çaplı hareketlerle İngilizleri sürekli rahatsız etmek ve çölde yapılacak büyük bir harekat için gerekli ön hazırlıkları yapmaktı. Suriye ve Filistin'in iç siyasi durumu daha o vakit Cemal Paşa tarafından istenmeyecek bir hale getirilmişti. Cemal Paşa'nın uyguladığı sert tedbirler yalnız Arap ahaliyi değil, Musevi ve Hristiyanları da Türk idaresi aleyhine çevirmişti. Nisan ayında Süveyş kanalında seyri seferi taciz için binbaşı Lofer tarafından büyükçe bir teşebbüste bulunuldu. İleri yürüyüş için Kantara istikameti verilmişti. 7-8 Nisan gecesi gerçekten de kanala zor da olsa bir torpil yerleştirmeye muvaffak olundu. Ancak torpil kuvvetli bir şekilde demirlenemediğinden kısa bir süre sonra su üzerine çıkmış ve İngilizler tarafından imha edilmişti. Çadırlı ordugahını el arıştan tahminen 8 saatlik bir mesafede evinde kurmuş olan Albay von Kress, daha o zaman İstanbul'da Türk Genel Karargahı'nda ikinci bir kanal seferi yapılması için ciddi bir çalışma olup olmadığı ve özellikle Çanakkale Savaşları dolayısıyla Türk Ordu Komutanlığı'nın kanal seferi için gerekli vasıtaları hazırlamasının mümkün olup olmadığı konusunda çok haklı olarak tereddüt ediyordu. Almanların yardımı olmaksızın Türklerin burada hiçbir şey yapamayacakları şüphesizdi. Her şeyden önce çeşitli uzman Alman birlikleri, Alman uçakları, Alman parası lazımdı. Fakat bilhassa Mayıs ayında İtalya'nın merkezi devletlere karşı savaşa girmesinden sonra bu yardımın gerçekleşme ihtimali de zayıfladı. Albay Baron von Kress 5 ve 13 Mayıs arasında kanala karşı bizzat küçük çaplı bir harekette bulundu. Ancak gerek kendisi ve gerek kanala karşı büyüyecek keşif kolları sevk eden Alman subayları anlatmaya değer hiçbir başarı kazanamadılar. Bu küçük hücum hareketlerinin ve Türk Genel Karargahı'nın isteği üzerine kurulan seyyar kolların mahsuru şu idi ki, bunlar sürekli olarak geri çekilmeye mecbur olduklarından bu durum zaten maneviyatları çok yüksek olmayan Suriyeli birliklerin maneviyatının bir kat daha sarsılmasına sebep oluyordu. Bu şekilde kısa bir zaman sonra bu cephede de hareketlilik sona erdi ve durgun bir dönem başladı. İngilizler o zaman hemen hemen tehlikesizce Mısır'dan birçok birliğini çekerek diğer bölgelere kaydırmış ve kanalın içinde ve önündeki savaş gemilerini azaltabilmişlerdi. Kısa bir süre sonra da bütün çölde hava şartları Avrupalılar için tahammül edilemez oldu. Albay Baron von Kress 5 Ağustos'ta Cebeli Lübnan'da aynı Sofar'da bulunan 4. Ordu Karargahı'nda Cemal Paşa'nın kurmay başkanlığı vazifesini üstlendi. Ağustos ayı sonuna doğru karargah Kudüs'e nakledildi. Kanala karşı diğer büyük bir hareket için hazırlıklar 1916 senesinde Alman kurmay subayları ve diğer Alman yardımının talep edilmesiyle başladı. 1916 senesinde çeşitli cephelerde meydana gelen olaylar. Alman askeri heyeti. Alman askeri heyetine mensup ve ilhak edilmiş subayların sayısı 1916 senesi başında yaklaşık 200'dü. Daha 1915 Kasım ayında Alman askeri kabinesi kararıyla kendisine bir Alman ordu komutanına tanınan hukuki ve adli yetkiler verilmiş olan Alman askeri heyet başkanlığı emrine Türkiye'deki Almanlara ait çıkabilecek hukuki işlemler için Divan-ı Harp Müşaviri Gürüş Maher verilmiştir. Türkiye'de Alman Sağlık Hizmeti Başkanlığı'na 1915 Aralık ayında askeri tabiplerden Dr. Colin tayin edildi. Buzdağıt senelerce devam eden yorulma nedir bilmez bir çalışma sonucunda Alman sağlık kuruluşlarının yüksek bir dereceye ulaşmasına muvaffak oldu. Bilhassa çok uzun menzil hatlarında genel sağlık durumunu düzene sokarak takdire değer bir başarı gösterdi. Buralarda memlekette askeri konakların her zamanki pisliği ve Türk birlikleri ve özellikle menzillerde çalışan amele taburları içinde görülen birçok bulaşıcı hastalığın Alman birliklerine bulaşma tehlikesi çok büyük olduğundan hiç durmadan kolera, lekeli humma, malaria, ishal vesaire gibi hastalıklarla mücadele mecburiyeti vardı. Askeri heyet başkanı sıfatıyla 1916 senesinin ilk aylarında Enver ile fikir uyuşmazlığı dolayısıyla çok can sıkıcı meseleler karşısında kaldım. Türkiye'de yüksek bir Alman mevkiinde bulunmanın zorluklarını göstermesi bakımından bu durumlardan birkaçını anlatıyorum. Daha önce de bahsedildiği üzere Enver, 6 Ocak tarihli emriyle Gelibolu'da yapılacak son hücum için ayrılan birlikleri elimden aldığı için 6 Ocak'ta istifamı vermiştim. O zaman Enver, emrini geri aldığı için meseleye hallolmuş gözüyle bakmıştım. Ancak Enver için mesele henüz bitmemişti. 22 Ocak tarihinde kendisinden aldığım bir yazıda Türk ordusundan ayrılmaklığım hususundaki isteğimi padişaha arz edeceğini bildiriyordu. Gariptir ki aynı gün Ples'teki askeri kabine başkanlığından aldığım bir telgrafta İmparator Hazretleri'nin böyle bir durumda Türkiye'deki Alman subaylarını yalnız bırakmama uygun görmediğini bildiriyordu. Bu sebeple Enver'le görüştüm ve padişah bu konuda maruzatta bulunmaktan vazgeçtim. Bundan sonra da aramızda pek çok anlaşmazlıklar oldu. Mart ayı başında kendim orada bulunmadığımdan Alman sefiri Kont Maternihe, yaverim yüzbaşı Frisch vasıtasıyla komutam altında bulunan 5. Ordu içindeki sağlık durumunun Şubat ayında çok kötü olduğuna dair yazılı bir bilgi göndermiştim. Ordunun sağlık durumu o kadar kötüydü ki bunun savaş gücüne zarar vermesi ihtimali vardı. Binlerce eri Çanakkale savaşlarının getirdiği zorluk dolayısıyla hastanelere göndermek mecburiyeti doğmuştu. Zayıflık sebebiyle vefat eden askerlerin miktarı korkunç derecedeydi. Türk birliklerinin kıymeti ve ileride onlardan başka yerlerde faydalanmak hususunda yanlış bir düşünceye düşmemeleri için en büyük Alman makamının bu konuda bilgilendirilmesi kesinlikle gerekliydi. Bunun üzerine 17 Mart'ta Enver'den Türk ordusunun durumu hakkında dışarıya herhangi bir bilgi verilmesi yasak olduğundan, yabancı bir sefarethaneye bilgi verdiğinden dolayı yüzbaşı Frisch'in cezalandırılması isteyen bir yazı aldım. Kont Maternihim bu konu hakkında hiçbir Türk'le konuşmadığını bildiğim için benim emrimle Alman sefirine verilen bilgiden kimin vasıtasıyla resmi olarak haberdar edildiğini Enver'den sordum. Yalnızca bu işte kimin parmağı olduğunu sormam bile meselenin örtülmesine yeterli gelmiş olacaktı ki bu soruma bugüne kadar cevap alamadım. Yaklaşık olarak aynı zamanda savaşın başından sonuna kadar karargahımda bulunan yaverlerimden biri tarafından yazılıp Çanakkale Savaşı'nın dar kapsamlı bir özetini oluşturan ve Almanya'da yayınlanan bir eser, Türk Genel Karargahı'nın isteği üzerine Alman hükümeti tarafından toplatılmıştı. Bu eser Alman sansürü tarafından zorluk gösterilmeden yayınlanmasına müsaade edilmiş ve Almanya'da kısa bir süre serbestçe satılmıştı. Kasım ayında kitabın yayınlanacağı Enver'e haber verildiği gibi yayınlandıktan sonra da ilk nüsha kendisine gönderilmişti. Bizzat kendisi yazara kitabın Türkçe'ye tercüme edilmesini arzu ettiğini söylemiş ve kitaba ilave edilmek üzere el yazısıyla resmini bile vermişti. Şimdi ise kitabın düşmana yeni bir Çanakkale seferi için kullanılabileceği bazı esaslı malumatlar veriyor iddiasıyla Türk Genel Karargahı'nca toplattırılması isteniyordu. Eser çoktan beri gerek orduların raporları ve gerek gazetelerin makaleleri vasıtasıyla bilinen bazı gerçekleri ve Çanakkale mıntıkasının kısmen Bedeker seyahat rehberinden alınmış coğrafyasını içeriyordu. Durumu bilen herkes Çanakkale'deki arazi yapısını, savaştan önce İngilizlerin Türklerden daha iyi incelediklerini ve İngiliz haritalarının Türk haritalarından daha muntazam olduğunu bilirdi. Hatta Türk askeri karargahları savaş sırasında mümkün olduğu kadar İngiliz ölüleri veya yaralıları üzerinde bulunup alınan haritaları kullanıyorlardı. Kitabın serbestçe satılmasını engellenmesi ancak şahsi kapris ile izah olunabilir. Enver'le aramızdaki çatışmaların en büyüğü 1916 Şubat'ında ordulara gönderdiği bir yazıyla ortaya çıktı. Bu yazıda Enver, bundan sonra Türk ordusundaki Alman subaylarının nerelerde kullanılacakları konusunda sözleşme icabı yetkili olan askeri İslah heyeti başkanının görüşü alınmaksızın kendisinin vereceği emre göre hareket edeceğini bildiriyordu. Bu durum sadece sözleşme hukukuna aykırı olmakla kalmıyor, aynı zamanda icrası mümkün olmayan bir emirdi. Almanya'dan Türkiye'ye gönderilen subayların sicilleri ne Enver ne de Türk Genel Karargahı tarafından bilindiğinden her ikisi de bunların ne gibi hizmetlerde kullanılmaya elverişli olduklarını kestiremezlerdi. Bundan başka böyle bir halde Alman subaylarının sicil işlemlerinin üstlenmesi gerekecek olan Türk Genel Karargahı'nın personel şubesi inanılmaz derecede düzensizdi. Burada bazen aylarca aranan bir subayın hangi birlikte olduğunu tespit etmek mümkün olamıyordu. Çoktan şehit olmuş olan bir subayın başka bir yere tayin edildiği bile görülmüştü. Türkiye'de her ailenin bir soyadı olmadığı için çok defa isimler birbirine karıştığından bu durum tekrarların yaşanmasına ve düzensizliğin artmasına sebep oluyordu. Alman isimleri bu şube tarafından sürekli o kadar yanlış yazılıyordu ki içinden çıkmak imkansızdı. Bundan başka Alman olmak itibariyle şu noktanın da göz önünde bulundurulması gerekiyordu ki o da başlarında Almanları sevmeyen başkan veya komutanların bulunduğu daire ve birliklere Alman subayı verilmemesi hususudur. Bundan önce bu noktanın göz önünde bulundurulmaması pek çok defa hoş olmayan çatışmalara meydan vermiş ve Alman subayları aleyhine aslı esası olmayan bazı haksız ithamların çıkmasına sebebiyet vermişti. Bu sebeple Enver'in söz konusu emri haksız olduğundan kesinlikle reddettim ve meselenin kökünden halledilmesi için İmparator Hazretlerine arz edilmek üzere Alman askeri kabinesi başkanlığına durumu bildirdim. Henüz Almanya'dan bu meseleye ait herhangi bir talimat gelmeden Albay von Kress, Enver'in bu yolda bir emrini yerine getirmediğinden Enver bu kabiliyetli ve değerli subayı Türk ordusundan çıkartmakla beni tehdit etti. Böyle sözleşme hükümlerine aykırı konuların icrasından önce Alman İmparatoru'nun muvaffakatının alınması gerektiği hususunda dikkatini çektiğim zaman Enver derhal emirlere uymadığım takdirde Türk ordusundaki görevimden azledilmemi padişaha arz edeceğini yazdı. Bundan dolayı 21 Nisan 1916 tarihinde İmparator Hazretlerine gerekçeli bir dilekçe takdim ederek Almanya'ya geri çağrılmamı istirham ettim ve bunu Enver'e de gösterdim. Yolculuk için hazırlanıyor ve sonunda benim için her yönden can sıkıcı olan bu durumdan kurtulacağımı ümit ediyordum. Seyahat hazırlıklarım sırasında 5. Ordu Kurmay Başkanı Yarbay Kazım Bey tarafından Enver'in bir yazısı getirildi. Bu yazıda Enver resmen özür dileyerek bu konu hakkında görüşmemizi rica ediyordu. İmparatorun da arzusu bu merkezde olduğundan bu ricayı kabule mecbur oldum. Uzun bir görüşme sonunda bir Alman subayının yer değiştirilmesinde askeri heyet başkanının eskiden olduğu gibi görüşme muvaffakatının alınması gerekeceğine karar verildi. Bu karar son derece gerekliydi. Çünkü kısa süren uyuşmazlık devresinde bile Enver tarafından bir takım tahammül edilemez şeyler yapılmıştı. Bunlardan yalnız bir tanesini anlatayım. İstanbul'da Alman garnizonunun en kıdemlisi olan, savaşta ağır yaralandığından ancak geri hizmetlerinde istihdam edilen bir binbaşı, Çanakkale'de bulunan 58. Piyade Alayı'nda bir bölük komutanlığına tayin edilmişti. Halbuki bu alayın diğer bölük komutanları umumiyetle teğmen veya az teğmendi. Tabii ki bu ve buna benzer konular hakkında verilen emirler geri alındı. Bu şekilde yazılı vesikaları elimde olan bu açıklamalarımdan anlaşılacağı üzere başarı ve galibiyetle sonuçlanan Çanakkale Savaşları, Türk Genel Karargahı'nda Almanlara karşı bir şükran hissi oluşturmamış, belki de aksine Alman askeri heyetinin uzaklaştırılması için düşmanlarına uygun fırsatlar verilmişti. Alman askeri heyeti var oldukça anlaşmazlıklar esasen hiç bitmemişse de 1916 sonbaharında Albay von Lenten'in askeri heyet kurmay başkanı olarak Türkiye'ye gönderilmesiyle durum bir nebze düzelmiş ve Almanya'daki muhtelif makamlar tarafından askeri heyetin mevkiini sağlamlaştırmak için ayrıca başka fırsatlar da bulunmuştu. 11. ayrımın sonu sayfa 145.